Ayrım 64.
Ama o cezaevindeyken onunla evlenebilirse bütün paralar onun olacaktı. Yeter ki daha sonra Red idam edilsin. Evlenmek istemezse ondan biraz para koparmalıydı ki buna da razıydı. Gerekli parayı alana kadar ona her şeyi feda edeceğini söyleyecekti. Borcu ödemeye gelince de buna gerek kalmayacaktı. Çünkü o dar ağacında sallanıyor olacaktı. Kafasından geçen düşünceler bir an içinde Yankee hükümetinin sayesinde dul kalması ihtimaliyle ateşlendi. Milyonlarca altın, tarlayı onaracak, uzman çiftçiler getirtecek, tarlalara pamuk ekecekti. Kendisine şahane elbiseler alacak, sofrasında en güzel yiyecekler olacaktı. Kız kardeşlerini de ihmal etmeyecek, oğlu Wade'i en iyi biçimde besleyecek, sonra onu üniversiteye yollayacaktı. Gerald'a en iyi doktorları getirecekti. Eşliği içinde neler neler yapacaktı. Scarlett daldığı hayallerden kapının eşiğinde duran dadının ''Avat efendim'' diye seslenmesiyle uyanır gibi oldu. Dadı acaba ne zamandan beri orada duruyordu? Anlaşılan Pitipet'in anlattığı her şeyi duymuştu. Dadı ona ''Yorgunsunuz efendim, yatsanız iyi olacak'' dedi. Scarlett ona yardım bekleyen bir çocuk gibi baktı. ''Evet dadı, çok yorgunum'' dedi. ''Nezle olmaktan da korkuyorum. Fanny'nin düğününe gitmek isterdim ama nezlem artarsa gidemeyeceğimi sanıyorum.'' Dadı Scarlett'in ellerini tutup baktı. Onun pek iyi olmadığını anladı. ''Elleriniz buz gibi hanımcığım. Size ıhlamur kaynatayım. Bir de terlemeniz için tuğla ısıtırım.'' Pitipet birden yerinden kalkarak ''Ne aptalım ben? Saçma sapan sözlerle başını ağrıttım senin.'' Affet beni Scarlett'ciğim. Haydi şimdi git yat. Güzel güzel uyu. Yarın uzun uzun konuşuruz. Ha dur bakayım. Yarın bir ziyarete gideceğim Mrs. Bonnell'lere. Dadı senin geldiğine de çok sevindim. Sen Scarlett'e dediğin gibi bir ıhlamur kaynat. Ayaklarına sıcak tuğla koy. Yarın seninle birlikte Bonnell'lere gideriz. Dadı Scarlett'i karanlık merdivene doğru adeta sürükleyerek götürdü. Genç kadının ellerinin buz gibi oluşu onu kaygılandırıyordu. Oysa Scarlett, olayların bu biçimde gelişmesine seviniyordu. Bir de dadının kendisine olan güvensizliğini giderip, onu sabah evden uzaklaştırabilse ne iyi olacaktı. Çünkü o hemen cezaevine gidecek ve Red Butler ile görüşecekti. Merdivenleri çıkarken gök gürlemeleri başladı. Scarlett bu sesi kuşatma sırasındaki top seslerine benzetti. Artık onun için her gök gürlemesi top sesinin ve savaşın simgesi olarak kalacaktı. 4. Ertesi sabah güneş bulutların arkasında doğdu. Şiddetli esen rüzgar camları şangırdatıyor, evi iniltilerle dolduruyordu. Bütün gece yağan yağmur Scarlett'in canını sıktı. Çünkü yeşil kadife elbisesi ve şapkası mahvolabilirdi. Gece Allah'a ertesi gün yağmuru dindirsin diye dua etti. Şimdi gökyüzündeki kara bulutları parçalayan kuvvetli rüzgarı görünce morali düzeldi. Pitipet ile dadı Peter Bonnell'lere gidinceye kadar yatağından kalkmadı. Bu arada sürekli öksürmeyi de ihmal etmedi. Bahçenin demir kapısının kapandığını duyar duymaz yatağından çıkıp dolaptan yeni elbisesini aldı. Yalnız başına cezaevine gitmek kolay bir iş değildi. Giyimiyle bir hayli uğraştıktan sonra elbisesinin kendisine yakışıp yakışmadığını anlamak için Pitipet'in odasındaki boy aynasının önüne koştu. Umduğundan çok güzeldi. Yeşil kadifeler içinde kendini zümrüte benzetti. Scarlett aynadaki hayalini öpüyor ve bu çocukça hareketinden dolayı kahkaha ile gülüyordu. Daha da güzel görünmek için annesinin şalını omuzlarına attı. Fakat şal eski ve soluk olduğu, rengi de elbisesine uymadığı için çıkardı. Aklına Pitipet'in dolabına bakmak geldi. Onun ancak pazar günleri giydiği mantoyu sırtına aldı. Tara'dan getirdiği pırlanta küpelerini taktı. Küpelerin erkekleri etkilediğini, kadınlara da zeki bir görünüm verdiğini biliyordu. Ne yazık ki Pitipet'in bir çift eldiveni vardı ve onu da kendisi almıştı. Eldivensiz bir kadın meyvesiz ağaca benzer diye düşündü. Ama Scarlett Atlanta'yı terk ettiği günden beri eldiveni olmamıştı. Tara'da yaptığı işler o kadar ağırdı ki elleri nasırlaşmıştı ve hiç de güzel görünmüyorlardı. Çaresiz bu duruma boyun eğmek gerekiyordu. Pitipet'in manşosunu alacak ve ellerini onun içine saklayacaktı. Scarlett bu manşonun zarif görünümünü daha da arttırdığını düşündü. Onu bu haliyle gören, onun fakirliğinden kesinlikle kuşkulanmazdı. Red Butler'ın hiçbir şeyden haberi olmamalıydı. O bu görüşmenin yalnızca şefkat duygularının ağır bastığı bir ziyaret olduğunu sanmalıydı. Scarlett parmaklarının ucuna basarak merdivenlerden sessizce indi. Mutfakta şarkı söyleyerek iş yapan, belki de Scarlett'e kahvaltı hazırlayan Cookie'ye görünmeden evden çıktı. Komşularla karşılaşmamak için Baker sokağına saptı. Ivy sokağına gelince harap olmuş bir evin karşısında bir taşın üstüne oturup kendisini gideceği yere kadar götürecek bir arabanın gelmesini umutla bekledi. Güneş bulutların arkasına bir gizleniyor, bir ortaya çıkıyor, yeryüzüne yalancı ışıklar gönderiyordu. Rüzgar Scarlett'in dantelleriyle oynuyordu. Tam Yankee karargahına doğru gitmeye hazırlandığı sırada katır koşulu bir arabanın geldiğini gördü. Arabayı ihtiyar bir kadın sürüyor ve belediye binasına doğru gidiyordu. Scarlett'in arabaya binmesini pek nazik karşılamadı. Genç kadının elbisesi, şapkası ve manşosu hoşuna gitmedi. Scarlett, herhalde beni bir fahişe sandı, hani pek de haksız değil diye düşündü. Araba parka gelince Scarlett, ihtiyar kadına teşekkür etti ve indi. Kendisine kimsenin bakıp bakmadığını iyice araştırdıktan sonra biraz renk gelsin diye yanaklarını çimdikledi. Daha kırmızı gözüksünler diye de dudaklarını ısırdı, saçlarını ve şapkasını düzeltti. Çevresine baktığı zaman tuğlalı belediye binasının yangından kurtulmuş olduğunu gördü ama bina terk edilmiş gibi görünüyordu. Bu binanın yakınında her yanı çamurla dolu askeri barakalar ve önlerinde de Yankee askerleri vardı. Scarlett mavi üniformaları görünce moral gücünün yarısının yok olduğunu hissetti. Bu düşman karargahında Red ile nasıl görüşecekti? İtfaiye kışlasına baktı. Onun kapısının demirlerle kapalı olduğunu gördü. Binanın çevresi ve pencereleri Yankilerle doluydu. Red kuşkusuz oradaydı. Ama bu domuz Yankee askerlerine ne söyleyecekti? Scarlett bir şey söyleyebilse bile onlar genç kadına ne diyeceklerdi? İnsan bir Yankee askerini öldürecek cesareti kendinde bulduktan sonra böyle önemsiz bir şeyden korkmamalıydı. Omuzlarını silkip kararlı adımlarla yürüdü. Çamurlu yoldan geçip mavi bir kaput giymiş olan bir nöbetçi tarafından durduruluncaya kadar yürümeye devam etti. "Ne istiyorsunuz hanımefendi?" "Burada tutuklu olan bir adamı görmeye geldim." Nöbetçi kasketini arkaya doğru kaydırıp başını kaşıdıktan sonra "Ne diyeyim bilmem ki, komutanlar ziyarete pek izin vermiyorlar." dedi ve birden durdu. "Ağlamayın hanımefendi, haydi genel karargaha gidin, oradaki bir subaydan izin alın, size izin vereceklerine iddiaya girerim." Canı hiç de ağlamak istemeyen Scarlett nöbetçiye neşeli bir biçimde gülümsedi. Onun bu davranışı üzerine nöbetçi arkadaşına seslendi. "Hey Bill, yaklaş." Pos bıyıklı bir nöbetçi çamurlara aldırmayarak hızlı adımlarla geldi. "Bill, bu hanımı genel karargaha götür." Scarlett nöbetçiye yine gülümseyerek teşekkür etti ve yeni gelen nöbetçiyle birlikte yürümeye başladı. Asker onun koluna girerek, "Hanımefendi dikkat edin, bu taşlı çamurlu yolda ayakkabınızın topuğunu kırarsınız." dedi. "Çamurlanmaması için de eteğinizi biraz kaldırırsanız iyi olur." O da öteki asker gibi kibardı. Demek ki Yankilerden korkması için bir neden yoktu. Nöbetçi, "Bir hanım için hava soğuk." dedi. "Uzaktan mı geliyorsunuz?" Askerin bu nazik sorusu Scarlett'in çok hoşuna gitti. "Evet, çok uzaktan, kentin ta öbür ucundan." diye cevap verdi. "Böyle soğuk havalarda dışarı çıkmanız doğru değil. Herkes gripten kırılıp yatağa düşüyor. İşte geldik hanımefendi. Ne oldu efendim size?" "Bu ev, bu ev mi genel karargah?" Scarlett parka bakan eski görkemli binaya baktı ve ağlayacak gibi oldu. Savaş sırasında burada birçok eğlenceye katılmıştı. Eskiden bu binada öyle güzel toplantılar düzenlenmişti ki. Geçmişin tatlı günleri aklına gelince gözleri doldu. Şimdi binanın damında Birleşik Amerika Devletleri bayrağı dalgalanıyordu. Asker tekrar sordu. "Ne oldu efendim?" "Hiç, hiç. Eskiden burada oturanları tanırdım da." "Anlıyorum efendim. Çok yazık. Öyle sanıyorum ki sahipleri bile binanın içini tanıyamazlar. Çünkü altı üstüne geldi. Her neyse, haydi siz içeri girip yüzbaşıyı sorunuz. Scarlett beyaz trabzanı adeta okşayarak merdiveni çıktı. Sahanlık o kadar karanlık ve o kadar soğuktu ki sanki bir mahzeni andırıyordu. İlerideki odanın kapısında bir nöbetçi duruyordu. Asker Scarlett yaklaşınca kapıyı açtı. Genç kadının kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. İçeri girdiği zaman heyecandan ve utancından yüzü kıpkırmızı olmuştu. O da tütün, ıslak üniforma, çizme, ter ve iyi yıkanmamış kirli vücut kokuyordu. Scarlett duvarlara çakılan çivilere asılmış mavi kaputlar, kasketler, palaskalar, tabancalar ve şöminenin karşısına kuruması için konulmuş iki çift çizme gördü. Karşısındaki bu adamlara korktuğunu belli etmek istemiyordu. Üstelik onların üzerinde iyi bir etki de bırakmaya çalışıyordu. Konuşmadan önce tükürüğünü yutup boğazını ıslattı. ''Yüzbaşıyı görmek istiyorum efendim.'' dedi. Ceketinin önü açık olan biri, ''Yüzbaşılardan biri de benim efendim.'' diye cevap verdi. ''Bir tutuklu ile görüşmek istiyorum. Adı Yüzbaşı Red Butler.'' Yüzbaşı ufalmış ve tükürük içinde kalmış olan sigarasını dudaklarının arasından alıp yere attıktan sonra gülerek, ''Yine mi bu Red Butler?'' dedi. ''Doğrusu bu adam çok sükse yapmış. Akrabanız mı oluyor efendim?'' ''Kız kardeşiyim.'' Yüzbaşı tekrar güldü. Bu adamın ne de çok kız kardeşi varmış. Biri daha dün geldi. Scarlett kızardı. Dün gelen Red'in tanıdığı bir kadındı herhalde. Bu da olsa olsa o Mendebur Batling olabilirdi. Şimdi karşısındaki bu adamlar kendisinin hakkında bir sürü şey düşünecekler. Belki de ona hakaret edeceklerdi. Tara'yı mahvedeceğimi bilsem bile kendime bir tek söz söyletmem diye düşünerek kapıya doğru gitti. Odadan çıkmak üzereyken yanına bir başka subay sokuldu. Bu genç subayın tıraşlı yüzünde neşeli ve kibar bir görünüm vardı. ''Bir dakika efendim, ateşin yanına oturup biraz ısınmak istemez misiniz? Üşümüş olmalısınız. Size elimden gelen yardımı yapmaya çalışacağım. Adınız nedir efendim? Size şunu açıklamak isterim. Tutuklu şey, dün gelen hanımı kabul etmedi.'' Scarlett ateşe yakın bir yerde gösterilen sandalyeye oturdu. Kimliğini söylemek yerine çevresine şaşkın şaşkın bakmanın daha uygun olacağını düşündü. Genç subay kaputunu omuzuna alarak odadan çıktı. Öteki subaylar da kendi aralarında konuşarak yavaş yavaş odanın bir köşesine doğru gittiler. Bir süre sonra dışarıda bir takım konuşmalar duyuldu. Scarlett, Red'in kahkahasını tanıyınca zaten hızlı hızlı çarpan kalbi daha da kuvvetli atmaya başladı. Birden kapı açıldı ve odanın ağır havasını, soğuk bir hava akımı az da olsa temizledi. Red başı açık, üzerinde gelişigüzel atılmış bir pelerin olduğu halde odanın ortasına geldi. Üstü başı pis ve tıraşsızdı. Kendini zorunlu olarak ihmal etmesine rağmen, üzerinde insanı etkileyen bir sinir vardı. Onu görünce sevinçten gözleri parladı. Scarlett, Red Butler onun küçük ellerini avuçlarının içine aldı ve her zamanki el sıkışmalarında olduğu gibi yine sıcak ve heyecanlı bir hava isti. Scarlett onun ne yapacağını henüz kestiremediği bir anda o eğilip genç kadını yanağından öptü. Scarlett istem dışı bir hareketle geri çekilirken Red onu omuzlarından tuttu ve gülümseyerek ''Sevgili kardeşim'' diye bağırdı. Scarlett de ona gülümsemek zorunda olduğunu hissetti. Ama ''Rezil adam hala değişmemiş.'' Cezaevi de ona adam etmemiş diye düşünmekten de kendini alamadı. Biraz önce Scarlett'in konuştuğu yüzbaşı genç subaya, ''Yaptığınız bu iş kurallara aykırıdır.'' diye çıkıştı. Onun kışladan çıkmaması gerekirdi. Bu konudaki emri biliyorsunuz. ''Ah rica ederim Henry, bu hanım o yerde soğuktan ölürdü muhakkak.'' ''Pekala, sorumluluk size aittir.'' Red, Scarlett'in omuzlarını tutmaya devam ederek subaylara döndü ve ''Beyler, inanmanızı isterim ki kız kardeşim bana kaçmam için ne testere getirdi ne de ''ee'' dedi. Red'in bu esprisi üzerine subaylar güldüler. Scarlett ise çevresine mahvolmuş gibi korka korka baktı. ''Aman tanrım, derdimi Red'e bu altı subayın önünde mi anlatacağım?'' diye düşündü. ''Bu adam o kadar tehlikeli bir tutuklu ki bir an olsun onu gözden uzak tutmuyorlar.'' Genç subay Scarlett'in heyecanını anladı. Kapıyı açıp iki askere bir şeyler söyledi. Onlar tüfeklerini aldılar ve sahanlığa doğru yürüdüler. Subay Scarlett'e dönerek, ''Hanımefendi, isterseniz emirerlerinin odasına buyurun. Hey, sen de kaçmaya kalkışma sakın. Çünkü nöbetçiler dışarıda bekliyorlar.'' Red, ''Görüyor musun Scarlett, ne kadar kötü şöhretim var. Teşekkür ederim yüzbaşım, doğrusu çok naziksiniz.'' dedi ve kibar bir biçimde eğilerek selam verdi. Scarlett'i de kolundan tutup emir erlerinin odasına götürdü. Genç kadın bu odanın aydınlık mı, karanlık mı, küçük mü, büyük mü, sıcak mı, soğuk mu olduğunu hayatının sonuna kadar anımsayamayacaktı. Red kapıyı kapattıktan sonra Scarlett'e yaklaşıp yüzüne doğru eğildi. Onun niyetinin ne olduğunu anlayan genç kadın başını hızla yana çevirdi ama Red'i tahrik edecek biçimde işveli işveli gülümsedi. ''Sizi öpmeye hakkım yok mu?'' ''Var ama bir kardeş gibi, alnımdan.'' ''Vay vay vay, cömertliğinize teşekkür ederim ama yine de iyi bir yerden öpmek isterim.'' Red Scarlett'in dudaklarına bakıyordu. Gözleri birkaç saniye orada takılı kaldı. ''Scarlett, beni ziyaret etmenize ne kadar memnun oldum bilemezsiniz. Buraya tıkıldığım günden beri beni ziyarete gelen ilk saygıya değer kimse sizsiniz.'' Şunu da bilmek gerekir ki, gerçek dostluk bu gibi durumlarda belli olur. Atlanta'ya ne zaman geldiniz? Dün ikindiye doğru. Hemen bu sabah da beni görmeye geldiniz, öyle mi? Aman şekerim, bu davranışınız beni daha da çok duygulandırdı. Gülümsedi. Scarlett onun yüzünde ilk kez samimi bir neşenin izlerini gördü. İçinden bu duruma çok sevindi ama ortamdan sıkılmış gibi başını yere eğdi. ''Evet, hemen geldim. Pitty hala dün akşam bana sizden söz etti. Ben de bütün gece uyuyamadım. Çok üzüldüm. Red, o kadar kötü bir talihim varmış ki.'' ''Sahi mi Scarlett?'' Red tatlı, sıcak, yumuşak bir sesle biraz da şaşırmış gibi konuşuyordu. Scarlett başını kaldırıp onun yüzüne baktığı zaman her zamanki şüpheci ve alaycı halinden bir iz bile kalmadığını gördü. Bu duruma çok canı sıkıldı çünkü olay ummadığı bir biçimde gelişiyordu. ''Sizi görmek, sizin derdinizi dinlemek için cezaevinde yatmaya bile değer. Doğrusu sizin o gece Ralph Andrade yolu üzerindeki yurtsever hareketimi affedeceğinizi umut etmiyordum. Bu ziyareti bir affetme olarak kabul edebilir miyim?'' Üzerinden çok zaman geçen bu olayın anısı bile Scarlett'i öfkelendirmeye yetti ama sinirlerine hakim oldu. Başını küpelerinin şıkırtısı duyulana kadar iki yana salladı ve yüzünü asarak ''Hayır, sizi affetmedim.'' dedi. Hoppala, işte bir umut daha uçup gitti. Bense kendimi yurdum için feda ettim. Franklin'de kar içinde yalın ayak savaştım. Bu hareketimin ödülü olarak da korkunç bir dizanteriye yakalandım. Scarlett somurtarak ''Buraya acılarınızı dinlemeye gelmedim.'' derken ona yeşil gözleriyle gülümsedi. ''Evet, o gece çok iğrenç bir davranışınız oldu. Bu nedenle sizi asla affetmeyeceğimi sanıyorum. Bir sürü felaket ve tehlikeyle karşılaşmam olasıyken beni orada tek başıma bırakmanızı aklım bir türlü almıyor.'' ''Ama başınıza da bir felaket gelmedi değil mi? Gördünüz mü, size olan güvenimde yanılmamışım. Zaten evinize salimen döneceğinizi ve Allah'ın yolunuzun üzerindeki yankileri kör edeceğini biliyordum.'' ''Red, neden böyle aptalca davrandınız? Yenileceğimizi, mahvolacağımızı bilmenize rağmen ne diye son anda savaşa katıldınız? Üstelik savaşa giden aptalların öleceklerini de söyleyen siz değil miydiniz?'' ''Scarlett, çok rica ederim bundan söz etme. Çünkü bunu ben de düşündükçe kendimden utanıyorum.'' ''Sevindim doğrusu. Bana karşı yaptığınız o hareketten dolayı utanıyorsunuz demek.'' ''Benim sözlerimi anlamıyorsunuz. Sizi bıraktığım zaman vicdanımın bana karşı bir uyarıda bulunmasına üzüldüğümü söylemek istiyorum. Ama diğer ayrıntılara gelince, örneğin cilalı çizmeler, beyaz takım elbise ve bir düello tabancası ile gidişimi, diz kapaklarıma kadar gelen karlar içinde ve çizmelerin bir işe yaramayacak hale gelene kadar yaptığım uzun yürüyüşleri, sırtımda bir pardesünün olmayışını ve açlıktan zil çalan karnımı susturmaya yetecek bir lokma yiyecek bulamadığımı anımsıyorum da, savaştan neden kaçmadığıma hayret ediyorum. Evet, biliyorum, yaptıklarım tam bir delilik eseriydi. Ama elden bir şey gelmiyor. Damarlarımızdaki kan böyle. Biz Güneyliler kaybolan bir davaya asla tahammül edemeyiz. Şimdi bunları bırakalım. Olanlar oldu. Şu sıra benim sizin tarafınızdan affedilmem söz konusu. Edilmediniz. Sizin o geceki hareketiniz gerçekten çok çirkindi. Scarlett bu son sözcüğü öyle tatlı bir biçimde söyledi ki tüm sözleri bir aşkın ifadesi gibi çınladı. Beni kandırmaya çalışmayın, affettiğinizi biliyorum. Çünkü genç hanımlar Yankee askerlerinin olası hareketlerini göze alarak bir tutukluyu yalnızca ruhlarının iyi olmalarından dolayı ziyarete gelmezler. Hatta kadife elbise giymezler, tüy ve manşon taşımazlar. Scarlett ne kadar güzelsin. Çok şükür ki savaş kesene pek büyük zarar vermemiş. Hala eskisi gibi şık ve çekicisin. Nice kadınlar gördüm. Hepsi yas elbisesi ya da eski püskü şeyler giyiyor. Bana Paris'in Rue de Passe'ını anımsatıyorsunuz. Şöyle bir dönün şekerim. Sizi izlemek istiyorum. Demek kadife elbisesi Red'in dikkatini çekmişti. Zaten böyle şeyleri ondan başkası fark edemezdi. Scarlett işveli bir biçimde gülerek topuklarının üzerinde döndü. İşlemeli donunun dantellerini göstermek için eteklerini kaldırdı. Scarlett'in elbisesinin tüm ayrıntıları Red'in küstah ve kadınları daima soyan gözlerinden kaçmadı. Çok görkemlisiniz doğrusu, çok şahanesiniz, tam anlamıyla güzelsiniz. Her şeyiniz uyum içinde, insanın sizi yiyeceği geliyor şekerim. Ah kapının arkasında yankiler olmasaydı ama güvenliktesiniz. Buyurun oturun, meraklanmayın, sizi son gördüğümde yaptığım gibi hareket etmem. Red yapmacık bir hareketle yanağını sıvazladıktan sonra sesine ciddi bir hava vererek konuşmasını sürdürdü. Scarlett samimi olarak söylemek gerekirse o gece siz oldukça bencil davrandınız. Sizin için yaptıklarımı düşünün bir kez. Hayatımı tehlikeye atarak size bir at çaldım. Hem de ne at. Sonra da kutsal davamız uğrunda cepheye koştum. Çektiğim üzüntülere, karşılaştığım tehlikelere karşılık sizden ne gördüm? Birkaç acı sözcük ve güzel bir tokat. Scarlett sandalyeye oturdu. Görüşmesi istediği biçimde gelişmiyordu. Red ilk dakikalarda ne kadar nazik davranmıştı. Onu gördüğüne sevindiğini söylediği zaman Red'in değiştiğini sanmıştı. Tatlı, yumuşak bir sesle konuştuğunu işittiğinde onun eskiden tanıdığı küstah tavırlı adamdan iz kalmadığını görmüştü. Üzüntülerinizi telafi edecek bir şey mi istiyorsunuz? Evet, siz de biliyorsunuz ki ben bencil bir canavarım. Bir şey verdiğim zaman karşılığında mutlaka bir şey de almak umuduyla yaşarım. Scarlett birden ürperdiğini hissetti. Ama kendine hakim olmayı başardı ve başını salladı. Red, siz göründüğünüz gibi kötü bir adam değilsiniz. Böyle görünmek sizin hoşunuza gidiyor olacak ki bu biçimde davranıyorsunuz. Red gülümsedi. Siz çok değişmişsiniz doğrusu. Acaba sizi hak yoluna kim getirdi? Miss Pitipet'ten yaptığınız her şeyi öğreniyordum. Yalnız halanız sizin bu kadar güzelleştiğinizi bana söylememişti. Scarlett eski nefretinin uyandığını hissetti. Bu yüzden belki de acı sözler söyleyebilirdi. Ama böyle yapmadı. Tersine gülümsedi ve yanaklarında gamzeler belirdi.